Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizin mevzusu İslam'da kadın. Bilhassa asrımızda İslam'ın kadına hak vermediğinden bahsedilir. İslam'ın kadını gerektiği gibi serbest bırakmadığından bahsedilir. Halbuki İslam'dan önce kadının yerine tarihte baktığımız zaman kadın neydi? Batılılar halen mevcuttur Tevrat'ta ve İncil'de. Bilhassa Tevrat'tan bahsetmek istiyorum. Tevrat'ta kadın insan mıdır, değil midir? Evet, kadın insan mıdır, değil midir? Uğursuz mudur, değil midir? Şeytandan ona ruh üfürülmüş müdür, değil midir? Tartışması yapılmıştır. Halen mevcuttur. Yani şu anda Yahudi kesimi Tevrat'ta bu tartışmayı mutalaa ederler. Kadına şeytan ruhundan mı üflenmiş, yoksa rahmani bir ruh mu üflenmiş diye bunun tartışması yapılır. Efendim, Asya'da kesinlikle kadın insandan addedilmezdi. Hindistan'da, Çin'de, Japonya'da, Java adalarında ve eski Türklerde, yani İslam'dan önceki şeyde, kadın kesin kes insandan kabul edilmezdi. Bir ailede bir kız çocuğu olduğunda o aileye musibet geldi derlerdi. Rusya'da buna dahil. O zamanki tarihi şeyi söylüyorum. Gerçekleri söylüyorum. Avrupa hakeza. Yani kadına bakışı tamamen sakat. Yunan felsefesinde kadına bakış tamamen sakat. Tabii o dönemlerde Amerika daha keşfedilmemişti. Yani dünya genelinde kadın insan mı değil mi tartışması yapılıyordu. Hatta Tevrat'ta şu ayet vardır, eğer ayet demem caizse. Hazreti Havva cennette yasak meyveden yedi diye, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu onu ve kocasını cezalandırdı. Ne yaptı? Cennetten yeryüzüne indirdi. Yeryüzüne indirirken Adem Aleyhisselam şöyle dedi: Ya Rabbi, bu yasak meyveyi, yasak yiyeceği ben onun baskısıyla yedim. Yani o bana yedirdi deyince, Cenab-ı Allah ben biliyorum, ona öyle bir yük yükleyeceğim ki, işte çocuk yükleyeceğim, ona her ay Hanefi mezhebine göre şu anda 10 gün, Şafilere göre 15 gün azami hayız yükleyeceğim, işte doğum sancısı yükleyeceğim, ta ki sana bu yasak meyveyi yedirdiği için. Tevrat'ta bu vardır. Ve Tevrat'tan da bizim kitaplarımıza da atlamıştır bu. Bizim kitaplarımıza da, işte efendim İbn Abbas bunu söylemiştir, Kâb-ül Akbar bunu söylemiştir diye, Tevrat menşeli bu mesele efendim bizim kitaplara da sıçramıştır İsrailiyetten. İncil'de daha başka şeyler var. Ben konuyu oralara götürmek istemiyorum. Yani eğer Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an gelmeseydi, kadın kişiliğini bulamayacaktı. Kur'an-ı Azimşan'da Rical Suresi, Recul Suresi veya Nisa'nın tersi olan ifadelerle herhangi bir sure yoktur. Ama Kur'an-ı Azimşan'da Nisa suresi vardır. Yani kadın suresi vardır. Kur'an'da bile kadına yer verilmiştir. Şimdi günümüzde bilhassa bunu istismar edenler, işte efendim İslam kadını esaret altına almıştır. İslam kadına gerektiği hakkı vermemiştir. Efendim mirasta şöyle addetmiştir. Mahkemede şahitlikte böyle yapmıştır. Tabii bizim ağalarımızın da suçu var bunun içinde. Yani bizim konuşan insanlarımızın, yazar çizerlerimizin de hissesi var bu işin olmasında. Efendim onlar da bunu sermaye edip işte İslam kadına hak vermemiştir deyip İslam'a karşı kadınları kullanmak istiyorlar. Mesela diyor ki erkeğe bir hisse verilmiş, kadına yarım verilmiş. Bu incelendiği zaman, insafla, vicdanla incelendiği zaman yine eşitlik görülür. Adalette eşittir kadın erkek. Mirasta bazı şeylerde eşit değildir, bazı şeylerde de eşittir, onu da söyleyeyim. Yani tümünde böyle yarım değildir. Feraiz ilmini incelediğimiz zaman karşımıza bazı şeyler çıkar. Mesela bağ bahçe olmayan miras kadına da aynıdır, erkeğe de aynıdır. Ama burada bahsedilen, Kur'an-ı Azimşan'da terekenin geneli bahsedilir. Ve feraiz ilmine göre bunu eğer taksim ederseniz göreceksiniz ki orada da bir adalet çıkacak. Örneğin, mehri erkeğe yüklemiş şeriat. Yani bir kadınla bir erkek evleneceği zaman evin kurma masraf yetkisini, yükünü, sorumluluğunu erkeğe yüklemiş, kadına yüklememiş. E şimdi hem buradan erkeğe yükleyecek, hem de oradan mirası aynı şekilde verecek, işte bu adaletsizlik olurdu. Ha şimdi modern insanlarımız ne diyorlar? Efendim ikisi de aynı şeyi alsın, fakat sorumluluk yine erkekte olsun, yükümlülük yine erkekte olsun, e kadın ne yapsın? Yani bunlar aslında Kur'an-ı Azimşan'a karşı, şeriat-ı Muhammediye'ye karşı cephe almışlar. Ama kendi kendilerini hak ve adalet perdesi altında saklayıp Müslümanlara saldırıyorlar. Evet, bizde de tabii kadın yanlış anlaşılmış. Yani Müslümanlar, Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam günündeki kadın anlayışından şu anda uzaktır. Efendimizin gününde kadın neler yapardı? Kadın pasif değildi. Kadın aktifti sosyal hayatta, kadın aktifti evde. Kadın aktifti kendine taalluk eden meselelerde, İslam'a hizmet etmede aktifti Resulullah'ın döneminde. Mesela bir yandan Uhud'u anlatacağız. İşte efendim falan sahabiye kadın böyle yaptı, Ümmü Süleym böyle yaptı, Nesibe Hatun böyle yaptı, Hazreti Ayşe şöyle şöyle dedi, efendim işte Hazreti Fatma şöyle yaptı radıyallahu teala anhu mecmain. Beri taraftan döneceksiniz, diyeceksiniz ki işte efendim İslam diyor ki kadın okur ama yazmaz. Bunu da kürsülerde söyleyeceksiniz. Çelişki olacak. Efendim kadın evden hiç dışarı çıkmayacak. Kadın çalışmayacak. Kadın efendim sosyal hayatta görev almayacak. Bu İslam'ın emri değildir. Bunu biz ortaya koymuşuz. İslam kadını erkekle hukukta eşit olarak tanıyor. Hukukta eşit tanıyor. Ha diyeceksiniz ki peki bazı meselelerde neden Cenab-ı Allah diyor ki işte ya bir erkek ya iki kadın şahit getirirsin. Efendim bütün meseleler için söylemiyor. Bütün meseleler için söylemiyor. Kadınlara ait meselelerde Cenab-ı Allah iki kadın şahit getirilmesi. Mesela evlilikte bir aksamı olmuştur. Ev halidir. Kadınlar genellikle evde bulunur. Bu meselede Cenab-ı Allah iki kadın demiştir. İki kadın demiştir. Veyahut da bazı çarşı pazarda olan olaylar var. Çarşı pazarda olan olaylar var. Kadın genellikle orada bulunmaz. Erkekler o toplumun içinde olduğu için Cenab-ı Allah Celle Celaluhu iki kadını söylemiş, bir erkeği söylemiş. Burada kadına hakaret yoktur. Meseleye belki vakıf olmadığı için bir kadının Cenab-ı Allah bunu söylemiştir. Kadını hafife almamıştır. Evet, bizde dedim yapılan şeyler, yanlışlıklar. İslam kadına hakikaten çok büyük değer vermiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu iki haktan çok korkuyorum. Yetim hakkı ve kadın hakkı. Bir hadiste de dul kadın hakkından çok korkuyorum. Ve kadınları siz Allah'ın emaneti olarak aldınız diyor Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam. Yani onları Allah'ın emaneti olarak mülkünü aldınız değil. Yanınıza aldınız, bağrınıza bastınız, evinize getirdiniz. Onlar Allah emanetidir. Ve Efendimiz aleyhisselatü vesselam kız çocuklarını severdi. Kadınlara ayrı bir ihtimam gösterirdi. Ama biz ne yaptık şimdi? Bütün bunları sıyırdık, bir tarafa attık. İşte din düşmanlarına da çok güzel sermayeler verdik. Onlar da efendim işte adalet perdesi altında dine saldırıp saldırıp duruyorlar. Ondan sonra da niye yapacağız? Biz dine yanlış şeyler ekledik efendim. Kur'an'ı ve sünneti, Kur'an ve sünnetteki kadını bugünün kadınlarına aktarsaydık belki olay hiç de böyle olmayacaktı. Birinci akabe biatından sonra, ikinci akabe biatında Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kadınlardan biat almıyor muydu? Yani kendisini kabul ettiklerine dair, sorumluluk aldığına dair kadından biat almıyor muydu? Kadına şahsiyet vermiyor muydu? Efendim kadınla meşveret edilmezmiş. Kadının 40 sözünü dinleyeceksin, bir tane itaat edeceksin, o da işine gelirse. Bunu biz söylüyoruz, din söylemiyor. Kesinlikle Resulullah Efendimiz hanımlarıyla meşveret ederdi. Açın Fetih Suresini, efendim Hudeybiye Anlaşması'nda bazı insanların anlaşmaya karşı çıkması hengamında Efendimiz o kadar sıkılmıştı ki çadırına girmiş, Ümmü Seleme annemizle meşveret etmiştir. Ve Ümmü Seleme annemiz kendisine ya Resulallah ben pek işine şey yapmam ama benim düşüncem şudur. Sen çık insanların önünde tıraş ol, kurbanını kes, ihramdan çık. Çünkü umreye gelinmişti biliyorsunuz. Müşrikler Müslümanları Mekke'ye sokmadılar. Ve orada zorunlu bir anlaşma imzalandı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ihramdan çıkın, işte bu ümreyi kaza ederiz sonra dediği halde Müslümanlar üzüntülerinden dolayı o anda uyamadılar. Ve Efendimiz hanımıyla meşveret ettiğinde Ümmü Seleme annemiz, ya Resulallah sen halkın önünde çık, kurbanını kes, saçlarını tıraş et, ihramdan çık. Umuyorum ki Müslümanlar da seni takip edecektir. Ve Efendimiz Ümmü Seleme annemizin tavsiyesini, meşveretinin gereğini yerine getirince bütün ashab-ı kiram kurbanlarını kesti ve tıraş olurlar. Daha buna çok misal veririm. Ama biz dedim ya kadını anlatamamışız, söyleyememişiz. Kadının değerini bilmemişiz. İşte bize bir takım insanlar bir şeyler dayatmışlar. Efendim işte kızdığınız zaman vurursunuz, döyersiniz. Kadın dediğin nedir ki elin kiridir. Bugün var yarın yok, elini sallasan 10'u 5'i 20'si 50'si gelsin. Yanlıştır. Kadın Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ifadesiyle Allah emanetidir. Evet. Kur'an-ı Azimüşşan ne diyor? اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَقُوا مِنْ اَنْوَالِهِمْ Erkekler kadınlar üzerine kuvvetli kılındı diyor. Bu fizik yönündendir. Bu bazı özel yönlerdendir. Yoksa hukuk yönünden değildir. Ayet-i Kerime'yi açın. Bütün tefsirciler Nisa suresi efendim 32. 33. ayetlere bakın. Bütün müfessirler diyor ki burada Allah Celle Celaluhu'nun muradı şudur. Erkekler kadınlardan kavi yaratıldı. Hayır biz kabul etmiyoruz. Erkekler kuvvetli yaratılmadı diyebilir bazı feministler falan. Fakat aynı feministler bu defa çıkıp diyor ki erkekler 55 yaşında emekli olsun, kadınlar 50 yaşında. Niye? Kadınlar zayıftır. Allah bunu 1400 sene önce söylüyor. Kadının zayıflığını orada kabul ediyor. Ama biz söylediğimiz zaman hayır diyor, biz eşitiz, ne farkımız var? Otobüste kadına yer verin deniliyor. Efendim kadınlara hürmet edin deniliyor. Savaşta kadınlar hep korunmaya çalışılıyor. Neden? Erkekler kavi, kadınlar biraz fizik olarak, mizah olarak, mizaç olarak erkekten zayıftır, dayanıksızdır. Yani naziktir. Cenab-ı Allah onu söylemek istiyor. Yoksa burada erkekler onlara hakimidir, onlara hükmedecek manasında değil. Ve devam ediyor Cenab-ı Allah. فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ اَنْوَالِهِمْ Yani erkek çalışır, mal yığar, malından ne yapar bir de? Efendim infak eder. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِزَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِزَ اللّٰهُ Evet, saliha kadından bahsediyor yine. Ama o saliha kadınlar da, onlar kanaatkardırlar. Onlar hafizdirler. Neye hafizdirler? لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِزَ اللّٰهُ Allah neleri hıfzetmesi gerektiğini onlara söylemişse, namuslarını, iffetlerini hıfzederler. Bakın burada kadına da bir üstünlük verdi. Hıfzeder. Biraz sonra aktaracağım, bazı vesvis erkekler vardır. O kadınlar için bir şeyler düşünür. Cenab-ı Allah diyor ki, onlar benim için hıfzederler. Yani namuslarını başta benim için taşırlar. Benden korkarak taşırlar. Çünkü onlar Allah'a inanıyor. وَالَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ Eğer geçimlerinden korkarsanız, geçimsizliklerinden korkarsanız, size nüşuz yaparlarsa, yani sizi rahatsız ederlerse, sizi bıktırırlarsa yaşamdan, yani vardır öyle kadın, İslam terbiyesi almamış, zaten o ev cehennemdir. Eğitim almamış bir kadın cehennemdedir. Cehennemdir, evi cehennemdir. Yani cehennemdedir demek istediğim bu. Şimdi bakın, kadın okumasın, kadın yazmasın, kadın kültür almasın, kadın camiye gelmesin, kadın vaaza gitmesin, kadın konferansa gitmesin, kadınlar toplantısına gitmesin, efendim şuna gitmesin, buna gitmesin. Ya ne yapsın? Evde aş pişirsin. Çok güzel. O zaman bir aşçı al eve. Ne yapsın? Çamaşır yıkasın. Ne yapsın? Efendim işte ev işlerine baksın. Niye almışız? Ben biliyorum yani şu bugün cemaat dağılınca dışarı çıkan birkaç kişi diyecek. Koca niye aldık bunları? Hakikaten aldınız mı kadınları, ben soruyorum. Yani satılıyor da aldınız mı? Yani size sattılar mı? Mülk mü ettiler? Tapuladılar mı? Eti senin, kemiği benim. İstersen öldür. Şimdi kadına güzel bir kültür verilmemişse, kadın İslami bir terbiye, edep almamışsa, nerede öğrenecek dinini Allah aşkına? Kaç erkek cuma günü böyle camiden çıktıktan sonra akşam eve gidince hoca efendi şunu söyledi, hoca efendi şunu dedi diye veya küçücük bir ilmihal açıp da oğlum, kızım, hanım gelin şunları öğreteyim size dedi, dedik. Bunu da demiyoruz. Vaaza kadının ne işi var canım? Peki bir konferansa, yani erkek konferansa, kadınlar konferansına ona da göndermiyoruz. Niye? Beyefendi işte et almış, fasulye almış, bilmem ne almış, yemek yapılacak akşam. Efendim çocuğuna bakacak, şunu yapacak, bunu yapacak. Ondan sonra ne yapıyoruz? Kadından şikayetçi oluyoruz. Kadın Hazreti Ayşe gibi nasıl olur? Ayşe gibi dini bilirse. Fatıma gibi olmasını hepimiz istiyoruz ama Fatıma gibi bir Muhammedi kültürü alması lazım. Bunu almadıkça o kadından ne beklersiniz? Yani ne bekleyeceksiniz? Okur, yazar değil. Din bilmiyor, Kur'an bilmiyor, sünneti bilmiyor. Dünyayı bilmiyor, koca haklarını bilmiyor. En geniş dairede Allah'ın hakkını bilmiyor. Nerede kocasına hakkını verecek? Ve evde başlıyor işte kavgalaşmalar. Efendim sırtını bana dönüp yatıyor. Yok efendim bana küsüyor. Yok şunu yapıyor, bunu yapıyor. E tabii şimdi kadına bir kültür verilmedikçe. Geçenlerde bakın şöyle bir şey duydum. Hani sık sık bu radyo programlarından dolayı bazı bacılarımız arayıp derdini söylüyor. Diyor ki efendim dışarıdan bir şeyhin vekili gelmiş. Yanlış anlamayın, şeyhlere karşı değilim. Yanlışa karşıyım. Demiş ki kadınlar gece melekler sizi ziyaret ediyor. Meleklerine karşı hayalı olmak lazım. Yatarken kalın çorap giyin. Başınızı da sıkı sıkı bağlayın. Ve o şekilde kocanızın yanında yatın. Kocam buna ne dersiniz? Dedim bu adam şeyh vekili değil, bu şeytan vekili. Yuvanızı dağıtmak istiyor. Şimdi erkek hanımından bir şeyler görmesi lazım. Evet, bir şeyler görmesi lazım. Ne diyor Hazreti Peygamber? Açık söylüyorum. Bir erkek hanımını arzu eder, o hanımı da ona sırtını döner yatarsa, o gece sabaha kadar meleklerin, cinlerin, insanların, bütün mahlukatın laneti o kadına yağar. E şimdi kadına Allah peygamber sevgisi vermemişseniz, bunu nereden bilsin? İşte biri gelir der. Çorapla yatacaksın. Allah vere gece bir bohçanın içine gire. Allah vere sandığın içine saklana. Ne, ondan sonra o yuvada huzur olur mu efendim? Olmaz. Şimdi Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimede diyor ki, onların bazı hallerinden şikayetçi olursanız, birincide ne diyor? Fa'izuhunne. Onlara vaaz edin, nasihat edin. Peki herif bilmiyorsa ne vaaz edecek efendim? Herif bir şey bilmiyorsa kadına ne vaaz edecek? Yani bir kültürü, bir altyapısı yoksa kocanın, kadına neyi anlatacak, ne söyleyecek? E peki biz nasıl Muhammediyiz Allah aşkına? Biz neyiz yani şu anda neyiz? Batıya karşıyız, doğuya karşıyız, cehalete karşıyız, İslam'ı bilmiyoruz. Kendi konumumuzu tayin etmiş değiliz maalesef. Evet, Cenab-ı Allah diyor kadına vaaz edin. Yani eğitin. Hanımınızı eğitin. Nasıl eğiteceksiniz? Siz eğitilmemişseniz okula göndermezsin. Yani okul derken yanlış anlamayalım birimizi. Kızlarımız Kur'an kurslarına gitsin, Kur'an'ı öğrensin, İslam'ı öğrensin, ona da yok. Okur yazar öğrensin, o da yok. E peki nasıl olacak? Evet nasıl olacak soruyorum ben Müslümanlara. Yani ne alternatif üretiyorsunuz, ne mevcut olanı kabul ediyorsunuz, ortada bir kin, bir nefretle hayat gidiyor. Evet, hanımlarınıza vaaz edeceksiniz diyor Kur'an-ı Azimşan. Yani geçimini beğenmediğiniz kadına vaaz edeceksiniz. Resulullah bunu yapmış mıdır? Resulullah'ın hanımları Resulullah'ı rahatsız etmiş midir? Etmiştir. Kadınlık gayretiyle olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kadın eye kemiğinden yaratılmıştır. Yani eğriliğinden bahsediyor. Onun güzelliği eğriliğindedir. Onu doğrultmaya kalkarsanız kırırsınız diyor. Hanımınızın hoşlaşmadığınız bazı sıfatları, vasıfları vardır ama mutlaka hoşlaştığınız yönleri de vardır. Akşam onunla beraber yatacaksınız diyor. O hoş yönünden tutup da onu ıslah edemez misiniz? Yok. E tabii şimdi ben çok şeyler söyleyebilirim bu hususta. Yani ayet-i kerimeyi o zaman geçelim sonra. Evet, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam mesela Hazreti Ayşe'nin kıskançlığını bilirsiniz. Ve bir gün Hazreti Ayşe'ye Efendimiz kızmıştır. Ya Ayşe ne bu? Beni bırakmıyorsun, kıpırdatmaz ediyorsun. Ne söylediğim zaman hep kıskançlığını öne çıkarıyorsun. Hatta benden kızdığın zaman yemin ederken İbrahim'in Rabbına diyorsun. Beni sevdiğin zaman Muhammed'in Rabbına diyorsun. Ne bu hal ya Ayşe? İkisi de aynı şey. Hazreti Ayşe ağlıyor. Ya Resulallah elimde değil. Seni kıskanmamak elimde değil. Cihan Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir erkek çocuğu olmuş Efendimizin Maria'dan, Hazreti Meryem'den. Getiriyor, ya Ayşe bak çocuğum güzel mi? İşte 17-18 aylık tombul tombul bir çocuk. Ve Hazreti Ayşe aynen şunu söylüyor. Deve sütüyle beslenen çocuk elbette böyle olur. E kadın gayreti. Bakın Ayşe annemiz. Kur'an'da medhe geçen bir kadın. Yani Resulullah gibi bir insana üstten gelerek göre elbette ki böyle olur. Deve sütüyle kim beslense böyle olmaz. Yani senin çocuğun o kadar güzel değil. Yani o kadar tombul değil medhettiğin. Deve sütü bunu güzel ediyor. Ve Efendimiz mahzun oluyor. Ta ki ayet-i kerimeler gelinceye kadar kadınlar neler yapmadı Resulullah Efendimiz'e? Efendim gelin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte geldiğinde diyelim ki megafir balık kokuyorsun. İşte bundan yeme burnumuz düştü falan. Efendimiz ne dedi? Bundan sonra sizi rahatsız etmemek için ben bu baldan vallahi yemeyeceğim. Ta ki Tahrim suresi nazil oldu. Evet. Kadınlara önce vaaz edilecek. Bu vaazın içinde alimler şöyle diyor. Hediye almak da vardır. Hediye. Hediye çok önemlidir. Muhterem erkek Müslümanlar, delikanlı Müslümanlar. Hediye çok önemlidir. Evinize giderken küçücük bir hediye götürün. Bir başörtüsü. Efendim bir mendil veya bir çiçek, bir şeyler götürün, bakın evdeki hava değişecektir. Hanımınız biraz sertse ona altından, bilezikten, gümüşten, yani güzel sözden, güzel latifeden ona nasihat edin. Ama bundan da anlamıyorsa siz kadın değil kalas almışsınız. Yani Kur'an-ı Azimşan bunu çok geniş tutuyor. Ona nasihat edin, güler yüz gösterin, hediye götürün, ona bir şeyler alın ta ki düzelsin der. Eğer bundan da düzelmediyse vahcuruhunne. Yani hicret edin, uhçurlarınıza sahip olun, aynı evin içerisinde yanlarında yatmayın. Yanlarında yatmadığınız zaman kadında korkunç bir psikolojik değişim olur. Yani Allah onları öyle yaratmış, Cenab-ı Allah onların bizim de sahibimiz, diyor ki böyle yapın. Eğer nasihat tamamın yaptığınız takdirde tutmadı, artık onlara yataklarından hicret edin. Ve bu da olmadıysa fil mevaci'i vadribuhunne. O zaman dövün. Şimdi dövüne geldik, belki erkekler oh dedi. Evet, vadribuhunne, dövün ama bunun da bir hududu var. Yüzüne vuramazsınız, haramdır. Allah'ın ayetleridir. Gözüne, kaşına, ağzına vuramazsınız. Allah'ın ayetleridir. Allah'ın ayetlerine hakarettir. Hayati önem taşıyan organlarına vuramazsınız, haramdır. Sırtına vuramazsınız, haramdır. Ancak yumuşak yerine kaç tane vurabilirsiniz? 3 darbeden fazla yine haramdır. Sopayla vuramazsınız, herhangi bir cisimle vuramazsınız. Elinizle vuracaksınız. O da hayati önem taşımayan organlarına. Şimdi bu iltifat mıdır, dövme midir artık? Bazıları belki şakalaşırken bu işi yapıyorlar. Yani İslam bunu söylerken vadribuhunne erkeklere bir kılıç yetkisi vermemiş. Efendim vururum, döverim, severim, kovarım değil. Yani İslam bunu söylerken vadribuhunne erkeklere bir kılıç yetkisi vermemiş. Efendim vururum, döverim, severim, kovarım değil. Burada bu vadribuhunne bütün müfessirler, bütün İslam alimleri, hukukçuları kadına vurulmasının hududu 3'ü geçmez. Talebe hocasını döverken dahi 3 darbeyi geçmez. Fazla olduğu takdirde haddi aşmış olur, suçlu olur, günahkar olur. Bakın yüzüne vurulmaz. Çocuğunuzun bile yüzüne vuramazsınız. Evde çocuğunuza. Ben günde 10 tane tokat atıyorum. İşte o tokatın darbesiyle çocuk da iflah olmuyor. Çocuğa eğittik mi biz? Bir şey verdik mi? Yok. Hep böyle kendi çıkarımız ortaya çıktığında dinin yetkilerini kullanmak istiyoruz. Evet, 3 taneden fazla vuramazsınız. Yüzüne vuramazsınız, sövemezsiniz. Herhangi bir cisimle, terlikteki, postateki, sopa, efendim hortum, efendim tava, kazan, kaşık, bıçak, hiçbir şeyle vuramazsınız. Allah emanetidir. Evet, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kesinlikle bunu söylüyor. Ancak nereye? Hayati önem taşımayan organlarına, yani iğnenin yapıldığı kaba etine, kıç kısmına vurabilirsiniz. 3 taneyi de geçmez. Elinizi de vururken efendim omuz hizanızı geçirmeniz doğru değildir. Yani 90 derecelik bir açıdan fazla elinizi de kaldırıp ona yine vuramazsınız. İşte kadını vurun yetkisi bu kadar. Ama biz yanlış yaparsak, suratına vurursak o zaman olur zalim olmuş oluruz. Ve Cenab-ı Allah diyor. فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَب۪يلًا. Artık bundan sonra da mahane aramayın, bahane aramayın. İşte böyle etti, şöyle etti, bunu yaptı, onu etti, bahane aramayın. Ancak tamamen bir bozukluk varsa evde, iki taraf saygısızsa birbirine, sevgisizse birbirine güzel bir şekilde ayrılırlar. Ve ayrılmayı da İslam kolaylaştırmıştır. Öyle zorluk getirmemiştir. Evet, Cenab-ı Allah, اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَب۪يرًا. Bilin ki o Allah Celle Celaluhu Ali ve Kebir'dir. Yani yüce ve büyüktür. Sizi görür ve bilir. Şimdi bu ayeti kerimenin ışığında kardeşlerimize bazı hatırlatmalar yapalım. Efendim, İslam'da kadının hakları bir, kadının geçimi helalından olmak üzere erkeğe aittir. Biraz açalım. Biraz açalım bunu. Kadının giymesi, yani normal, kışlık, yazlık neyse, elbisesinin oluşu, efendim onun yemesi, içmesi, yaşamını sürdürmesi için helalından kazanıp getirmek erkeğe aittir. Haram getirirse ne olur? Kadın mesul değil, erkek mesuldur. Mahşer günü o kadın o erkeğin yakasına yapışır. Çoluk çocuğuna etki yapar, doğacak evladına etki yapar. Hani helal süt meselesi sık sık söylüyorum. Efendim işte helal süt anam vermedi, verdi, filana vermedi diye konuşuyoruz. Helal süt cünüplüğün olduğu anda verilen süt değildir. Millet helal haram sütü bunu anlıyor. Efendim benim anam bana hiç haram süt vermedi. Nedir haram süt? Yani anam cünüpken bana hiç süt vermedi. Bu değildir. Cünüpken kadın çocuğunu emzirebilir. Haram değildir. İsterse tabii çocuğun emeceği yeri biraz ıslak bir bezle, efendim bir şeyle silebilir. O süt haram değildir. Bir defa vücudun içinden geliyor. Vücudun içinde olan şeyleri gusül ederken yıkıyor muyuz ki? Onlar temiz veya murdar olsa haşa. Demek ki helal süt olayı o değil. Helal süt olayı erkeğin kazanıp sofraya götürdüğü taamın yenip kadının bünyesine intikal etmesidir. Ve oradan da çocuğun gırtlağından çocuğun karakterine ve yaşantısına intikal etmesidir helal haram süt meselesi. Evet, kadın meşru işlerde çalışabilir, yani İslam'ın koyduğu hudutlarda. Bunun dışında geçen haftada bir cümle söyledim hatırlarsanız, nikah akdi istihdam akdi değildir. İsterseniz yanınıza not edin, alimlerle, bilenlerle, aydınlarla oturun bunu tartışın, konuşun. Nikah akdi istihdam akdi değildir. Yani bir kadını siz nikahladınız, artık o kadın tarlanızdaki işçi olacak, evinizdeki aşçı olacak, efendim evinizin çamaşırcısı olacak manasında değildir. O kadın evlilik akdi ile kendi namus ve iffetini size teslim etti demektir. İstihdam akdi değildir. Tekrar tekrar söylüyorum. Peki kadın çamaşır mı yıkamayacak, yemeği mi yapmayacak falan, bunlar çok konuşuldu. Peki kadın ne yapacak? Ben niye aldım? Kimi aldınız? Gene soruyorum. Kimi aldınız? Satıldı mı ki? Hayvan mı aldınız? Haşa. Kadını çocuğunuzu anne olarak eve getirdiniz. Evlatlarınızı dünyaya getirsin ve onları güzel eğilsin. Efendim bizim hanımlar evde muallimeliğin dışında her şeyi yaparlar. Ve erkekler de onu bekler onlardan. Hep onu beklerler, onu arzu ederler. Demek ki kadın meşru işlerde çalışır. Nikah akdi, istihdam akdi değildir. Çalıştırma akdi değildir. Yani ben bir kadın aldım, köylerimizde var. Kadın alıyor, ikinciyi de alıyor, üçüncüyü de alıyor, dördüncüyü de alıyor. Yaşı 50-60 gidiyor, 20 yaşında, 18 yaşında kızı alıyor. İşte 10 çift, 5 çift bilezikle, bilmem birkaç dönüm tarlayla babasını aldatıyor. Veya kendi kızı varsa o kızın babasına veriyor şiar nikahı. Geçen hafta dedim, bu kesin kes yanlıştır. İslam bu nikahı kabul etmez. Yani berdel denilen nikahı İslam kabul etmez. Bunu yapıyor, peki niye evlendin diyoruz kendisine. Diyor tarla çok geniş, köy çok büyük, davar çoktur. Kadınlar gelsin buna hizmet etsin. Efendim bu kesin kes İslam'a aykırı olan bir uygulamadır. İslam böyle bir şeyi kabul etmez ve haramdır. Anlatabildim mi? Kadın kendi rızası ile evinde çalışırsa ne âlâ. Kendi rızası ile kocasına yardım ederse nurun ala nur. Ama zorla onu tarlaya faal gibi, işçi gibi götüremezsiniz. Zorla onu işçi gibi bir şeylerde çalıştıramazsınız. Bakın İslam hukuku bunu söylüyor. Ama içinizde şimdi kadınlara çok yüz verildi, bu verildi diyebilirsiniz. Bunu söyleyen ben değilim, bunu söyleyen İslam dinidir. Lütfen dini iyi öğrenelim ve kadınlarımıza da o şekilde muamele edelim. Evet, kadınla erkek beğenmemezlik yapamaz. Buna nikahtan önce iyi düşünmesi lazım. Nikahtan önce çok iyi araştırma yapması lazım. Evlenmeden önce bazı şeyleri evleneceği hanımla, erkekle konuşması lazım. Tabi harama gitmeden, helal hudutları içerisinde. Şimdi biz hani bir söz vardır derler, bizim işte gelin ondan kaçar, bilmem başını örter neresini açar. Biz de böyle kabukların içerisine saklıyoruz kızlarımızı, fakat mağazalarda, düğün salonlarında al Allah kulunu zapt eyle eden de bizim kızlar. Kocası olacak kişiyle evlenmeden önce her şeyi konuşması lazım. Evlilik sözleşmesinden bahsettim geçen hafta. Kadın İslam'ın emrettiği meşru hudutlar içerisinde erkek de kadın da evlilik sözleşmesi yapma yetkisi vardır. Şimdi işçi işveren nasıl toplu sözleşme yapabiliyor? Sözleşmeli memur nasıl işverenle sözleşme yapıyorsa karı koca da sözleşme yapma yetkisi var dinde. Evet, bunu önceden iyi düşünmesi lazım. Ondan sonra Allah'ın emri, peygamberin kavliyle evlenmesi lazım. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, demin de bir hadis arz etmiştim. Eşlerinizle iyi geçinin. Onlardan hoşlanmasanız dahi olur ki başka hoş huyları vardır. Ve Allah o huyda size hayır takdir etmiştir belki. Evet, yani erkek ve kadın iyi geçinmesi lazım. Onunla iyi geçim nasıl olacak? Başta sevgi ve saygı. Ve bundan hasıl olan kocasına sevgi ve saygı, yuvasına sevgi ve saygı. Bu sevgi ve saygı olmazsa o evde, isterseniz o kadını, o erkeği her gün zindanlara atın, o ev cehennemdir. Efendim, meşru eğlenceler, hanımının meşru eğlencesine müsaade edecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Ayşe ile at yarışı yapıyordu. Seferlerde cemaatin gerisinden kalıyor. Düşünün, bir komutan geride kalıyor ve onunla at yarışı yapıyordu. Hanımını güldürebilmek için, sevindirebilmek için. Şimdi bizde birisi hanımıyla yarış yapsa nedir bu toplum? Maşallah, hele yaşlı bir tane olsa gitti yani. Efendim, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam evinde bir beyefendiydi, en mükemmel beyefendi. Yamasını yapar, yatak serer, su getirir, ev işlerine, hanımlarına yardımcı olurdu. Şimdi bizler acaba bunu yapsak arkadaşlarımız bize kılıbık diploması vermezler mi? Neden? İslam'dan koptuk. Ve ondan sonra bakın İslam düşmanları üstümüze nasıl hücum ediyor. Peygamber en güzel beyefendi ve peygamberden hiç kimse ileriye geçemez aleyhissalatü vesselam. Ev işlerinde hanımına yardımcı oluyordu. Hayat müşterektir düsturuna riayet ediyordu. Ama hiçbir zaman bu kılıbıklıkla nitelendirilmedi. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu teala'nın yanına birini getiriyorlar. Karı koca dava etmişler. Kadın yaka sirkeliyor kocasından. Ya emiril müminin, bundan bıktım artık bu insandan. Ve adam da hemen Hazreti Ömer yanında diyor ki, ya emiril müminin, Allah bize yetki vermedi mi, bunları dövebiliriz. İstersem 4 kadın alabilirim. Hazreti Ömer diyor, hele bu adamı götürün bir güzel yıkayın, tıraş edin bu adamı. Hilkati bozulmuş, hilkati. Saç, sakal birbirine girmiş. Pis pis kokuyor terden. Pis pis kokuyor kirden. Şimdi böyle bir erkeği Hazreti Ömer bakın ne yapıyor? Bunu hamama götürün diyor, yıkayın. Bunu tıraş edin. Ve tıraş ediyorlar, tertemiz giydiriyorlar. Hanımı görünce böyle birkaç saniye durup düşünüyor. Bu bizim bey mi diyor. Evet diyor, bu sizin deminki bey. Bakın ya emir-i mümin, şimdi ne kadar güzel oldu. Hazreti Ömer adamın kulağını tutuyor. Diyor, bundan sonra seni kirli pinti görmeyeceğim. Yıkanacaksın. Sen hanımını nasıl temiz görmek istiyorsun? Şimdi şikayet ediyoruz efendim. Evde ekmek yapmış, geç yıkamış. İşte bunu yapmış, şunu yapmış. Kirli aysesi arkasında, terli merli. Aynısı senden de isteniyor. Erkek de aynı hukuku hanımına uygulaması lazım. Temiz olması lazım ki mümin zaten temizdir. Abdullah bin Abbas radıyallahu teala şöyle diyor. Hanımım bana karşı nasıl süslenir, temizlenirse ben de ona karşı aynı şekilde süslenir, temizlenirim. Tabii bu süslenmeyi hemen boya moya anlamayın. Yani temizlik manasındadır, güzel koku sürme manasındadır. Efendim, meşru olan dairelerin içerisinde olan şeydir. Yoksa erkek gitsin saçını, bıyığını boyatsın manasında da söylemiyorum. Kadına da haramdır, erkeğe de haramdır saç boyatma. Şimdi erkek hanımını gönderiyor, Müslüman erkek. Kendisi camide, efendim kendisi cemaatte hanımını gönderiyor kuaföre, meç yapsın diye, başını boyatsın. Efendim bilmem ne yapsın, yani beyaz siyah olmuş, siyah beyaz olmuş. Bu seni memnun ediyorsa zaten sende bir hastalık vardır. Allah'ın yarattığı şey en güzeldir. Onu o şekilde tertemiz ve meşru daire içerisinde, kına meşrudur, sünnettir bir şey demiyorum. Ama onun dışında sentetik olan bütün boyalar haramdır. Erkeğe de kadına da haramdır. Guslü de olmaz, abdesti de olmaz. Yani camiye namaza geliyorsa, saçını boyuyorsa bir adam, su altına almadığı için abdesti yoktur, boşuna yorulmasın. Guslü yoktur, boşuna yorulmasın. Evde kadın saçını boyuyor. Ben yaşlı kadınlar gördüm, yani kusura bakmayın. Yani niye bunu böyle yapıyor diyor, oğul Hacı Ammi böyle isteyin. Evet, Hacı Ammi de böyle, bu boyalı istemiş. Ve kadın şimdi evde ne oluyor? Gusülsüz, abdestsiz namaz kılıyor. Ve ondan sonra da kadın erkek haklarından bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Efendim, kadınla küsmek haramdır. Evet, bazı Müslümanlar duyuyoruz, gidiyor dükkanında yatıyor. Efendim annesi gile gidiyor, babası gile gidiyor. Evine gelmiyor. Niye? Efendim ben hanımdan küstüm. Ne olmuş? İşte kadın kendisine arzuladığı şeylerde yardımcı olmamış. Peki sen yardımcı oldun mu? Kadınla küsmek haramdır. Bir defa herhangi bir Müslümanın 3 günden fazla birbiriyle küsmesi haramdır. Efendim anneme bakmıyormuş onun için. Anneme hürmet etmiyormuş, babama hürmet etmiyormuş. Şimdi sıkı durun, size bir şey söyleyeceğim. Nikahlandığınız hanımlar annenize ve babanıza bakmak mecburiyetinde değildir. Peki kim bakacak? Ona bakıcı tutarsınız. Yani sizin nikahlı hanımınız annenize babanıza bakmak mecburiyetinde değildir. Ama bakarsa o kadının temizliğinden, o kadının takvasındandır bu iş. Yoksa illaki anama bakacaksın, anama hizmet edeceksin, babama hizmet edeceksin demek doğru değil. Kadın çünkü bir kişinin nikahındadır. O da kocasının emirlerini ve nehilerini tutmak mecburiyetindedir. Birçok evlerdeki huzursuzluğun temeli budur. Kadın mecbur değildir kayınbabasıyla, kaynanasıyla aynı evde oturmaya. Evet, tabii fakirse, imkanı yoksa bunu da anlayışla karşılamak lazım. Birbirleriyle diyalogunu sürdürmesi lazım. En kısa zamanda kendi yuvalarını kurmaları lazım. İslam bunu böyle söylüyor. Ama biz yapmıyoruz. Ondan sonra peki anam babamı sokağa mı atacağım? Hayır. Evlerinde otursun. Sen de evin bir bölümünde otur veya yanında, yakınında bir ev tut. Annene babana sen bak. Nasıl ki sen hanımının anne ve babasına bakmak mecburiyetinde değilsen, hanımın da senin anne ve babana bakma mecburiyeti yoktur. Sokağa atın demiyorum. Baktırmak mı istiyorsun? Bakıcı tutarsın. Kız kardeşini getirip ona baktır, o da olmaz. O da bir başka evin gelinidir. Evet. Ve devam ediyoruz. Aziz kardeşlerim, iyi muamele yapmamız emredilmiştir İslam dininde. Kadını dövmeden dövmemeden bahsettim. İlahi hudutlar içerisinde neler yapılacağından bahsettim. Ve kadına kötü zanla baskın yapamaz. Bu ne demek? Karısının sırrını dışarı fahş edemez. Kadınım evde böyledir, şöyledir, giydiğinden, yürümesinden, efendim yatmasından, kalkmasından dışarıya bahsedemez. Sizin huzuruna böyle acayip bir halde geliyor. Resulullah soruyor, ya Cibril ne bu hal? Niçin böyle hışımlı geliyorsun, asık duruyorsun? Ya Resulallah cehennemi gördüm. Allah bana cehennemin bir köşesini gösterdi. Ya Resulallah kaynar bir dere gördüm. Artık ateş mi kaynıyor, ne kaynıyor bilemiyorum. Kaynar bir dere gördüm. Buraya kimler atılacak diye sordum. Bana 3 sınıf buraya atılacak dediler. Ve Hazreti Cibril, Hazreti Resulullah söylüyor. Bu 3 sınıf şunlar ya Resulullah. 1- İhtikar yapanlar. Yani ümmetin üstüne pahalılık gelsin diye mal saklayanlar. Ümmetimin üstüne pahalılık arzulayan mel'undur diyor Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Hepimiz inanıyoruz. Yani ben bu malı saklayayım, Allah öyle pahalı ola, işte bu pahalılıktan zengin olayım derse bir insan, ki ihtikar konumu da ayrı bir konu, o mel'undur. Hadis-i şerifte onu söylüyor. 2- İçki içenler ve o şekilde ölüp de Allah'ın huzuruna gelenler o dereye atılır. Üç, kalbatanlar. Kalbatan nedir ya Cibril? Yani ya Resulallah, kıskançlık sebebiyle avradına iftira eden vesvis koca. Vesveseci koca. Efendim takadan dışarıya baktın. Efendim pencereyi böyle açtın. Perdeyi şöyle ettin. Şununla konuştun. Falana güldün. Acaba aranızda bir şey mi var deyip de hanımına şüphe edenlere İslam dini ne diyor? Kalbatanlar. Kalbatanlar. Bunlar da cehennemin bir köşesine gidecek. Çok böyle dağılan yuvalar vardır. Hanımı yürür, efendim sen bunu filan için giydin. Biriyle konuşur, niye öyle konuştun? Efendim işte eve gelirken şunu niye böyle yaptın, çıkarken niye böyle yaptın? Vesvese. İşte bunlara kalbatanlar ve sonunda yuvasını dağıtan nice insanlar vardır. Evet, bu hususta yuvasını dağıtan nice insanlar vardır. Ve erkeğin en son görevlerinden karısına ilim öğretecek, hanımına ilim öğretecek. Bizimki dedim ya, ne biliyor ki hanımına ne öğretsin? Kendisinde anlıyor ki hanımına ne anlatsın? İlim yuvalarına da göndermez. Dedim ya, camiye de göndermez. Ramazan günü maşallah kadınlarımız teravihe gelir, bu defa bizim kocaların burnu havaya kalkar. Evet, anne eğitilecek. Koca hanımını eğitecek. Bakın kadının çok meseleleri vardır Müslümanlar. Ezan da okundu. Hayız, nifas olayı kadının başındadır. Hangi kadın kaç günde temizleniyor? Efendim nasıl yıkanacak? Nasıl oruç tutacak? Nasıl namaz kılacak? Kocasına nasıl itaat edecek? Bunu biliyor mu? Hepimiz şikayetçiyiz. Efendim akşam oldu mu kadın zıparıp yatıyor. Tabi yatacak. Gündüz çalıştı. Kadıncağız zavallı. Efendim evdeki eşyalar da zaten 10 nüfuslu bir aileden fazla. Sabahleyin kadın kalkıyor, elinde çamaşır, elektrikli süpürge, eşyayı temizliyor, eşyaya hizmet ediyor. Yorulmuş, sen de evi süslemişsin maşallah. Kadın yoruluyor, akşam da gelince sana yüz veremiyor. Hanım cihaz ne yapsın, partiye gitmiş, bilmem ne yapmış, gezmeye gitmiş. Kocasının sözünü dinlemiyor. Şimdi Allah'ı dinlemeyen kocayı dinler mi? Ben soruyorum. Hazreti Resulullah'ı dinlemeyen evde kocasını dinler mi? Din eğitimi de vermiyoruz. Ve akşam eve geldiğimiz zaman işte yemek pişmemiş. Sofra orada, yemek orada. Beyefendi bir zahmet ye, kabı da kaldır. Eğer yıkarsan hanımefendi daha da memnun olur. Eğitim vermezseniz böyle olur tabii. Hayız nifas günlerini bilmez. Oruç nasıl tutulacak bilmez. Bakın çok kadınlar namaz kılıyor, namazı yerine gelmiyor. Aşığına kadar kapanması lazım. Efendim çorap giyiyor. Çorap tesettür anlamında değildir ki. Çorap belki o vücudu daha güzel gösteriyor, o ten renkli çoraplar. Bakın bugün kadınlarımız başını örtüyor, yüzünü örtüyor, manto giyiyor, manto diş kapağında. Halbuki saçından daha haramdır diş kapağı. İddia ediyorum. Saçlarını açsa bacakları kadar tesir etmez. Belki sıfatı o kadar güzel de değildir o kadının. Ama dizden aşağısını açıyor. Neymiş, biz mutaassıp bir aileyiz. Amma da mutaassıp maşallah var. Niye eğitim yaptırmıyoruz? Eğitmiyoruz, dini bilmiyoruz. Evet, nifası, hayzı, namazı, orucu bildirmiyoruz kadınlarımıza. Hazreti Ömer'den bir misal verip konuyu bitiriyorum efendim. Evet, Hazreti Ömer'e birisi gelip hanımını şikayet etmek istiyor. Hanımından geçimi yok ve evine geliyor. Hazreti Ömer'in kapısının önünde duruyor. İçeriden sesler geliyor. Hazreti Ömer'in hanımı Hazreti Ömer'e bir şeyler söylüyor ama kızgın. Ve adam diyor ki emir-i müminin çektiği benden daha fazla. Hazreti Ömer dışarı çıkınca adama diyor, niçin bekliyorsun? Valla diyor, ya emir-i müminin, ben hanımı şikayet etmeye geldim ama baktım ki senin evindeki de benimkinden kalıcı değil. Sesi kapı önüne geliyor. Ama sen niye hanımına karşı sert davranmıyorsun, efendim bir etki göstermiyorsun deyince Hazreti Ömer, onun bende 5 hakkı var. Onun için kendisine sert davranmadım. 1- O ateşle aramda perdedir. Ateşle benim aramda perdedir. Yani nefsimi dizginlerim onun vasıtasıyla. Anlıyorsunuz. 2- Ayağımın malının bekçisidir. Evimin malının bekçisidir. İsterse beni iflasa götürür. Çalar, çırpar, oraya verir ama ayağım evimin bekçisidir. Onun için bir şey demedim. Saygı duydum. 3- Çamaşırımı yıkar. Demek ki kadının çamaşır mecburiyeti yok. Gerçi zaten şimdi kadınlar da yıkamıyor. Makineler yıkıyor. Yani çamaşırımı yıkadığı için Hazreti Ömer diyor, saygı duyuyorum. 4- Yavrularımın anasıdır. Çocuğunuzun yanında hanımınıza sövmeyin Müslümanlar. Çocuğunuzun yanında hanımınızı küçük düşürmeyin. Çocuklarınızın yanında kavga etmeyin. O çocuğun dünyasını yıkarsınız. O çocuğun dinini, diyanetini yıkarsınız. Evet, çamaşırımı yıkar. Yavrularımın anasıdır ve bana aş ekmek pişirir diyor Hazreti Ömer. Onun için saygı duyuyorum. Bakın şimdi eve gidiyoruz. Efendim inşallah bütün hanımlar öyledir. Öyle olurlar en azından. Onlara lütfen hakkını verin ve eğitin. Birinci derecede eğitim, eğitim, eğitim. Bu milletin birinci sorunu, Türkiye'nin birinci sorunu, alemi İslam'ın birinci sorunu eğitim, eğitim olayı. Hapishanelerimiz eğitimsizlikten dolu, hastanelerimiz eğitimsizlikten dolu, efendim mezarlıklarımız eğitimsizlikten dolu. Şimdi mezarlıkta eğitimin ne ilgisi var? Tedavi olmasını bilmiyoruz, kavga etmesini bilmiyoruz, dövüşmesini bile bilmiyoruz ve mezarlıklarımız da dolu maalesef. Eğitim bizim birinci sorunumuzdur aziz kardeşlerim. Onları eğitelim ve ondan sonra onlardan da haklarımızı serbestçe bekleyelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.